Şehir ve İnsan. Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda daha çok son dönemlerini, 1800'lü yılları yani 19. yüzyılı içine alıyor da olsa Osmanlı döneminde oyun ve eğlence, bu arada musiki aletleri faslını nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Bakalım o dönemlerde, o yıllarda spor, oyun ve eğlence alanında neler yaşanıyor, neler yapılıyormuş. Okçulukla başlayalım. Ok çok eskiden beri kullanılmıştır. Önceleri savaşlarda düşmana karşı okla savunma yapılır ve savaşılırken, yavaş yavaş silahların pek çok çeşidi icat edilmiş, insan neslini yok etmek için her asırda yeni bir yol ve tarz bulunmuş, insanı yok etme tekniği son derece ilerlemiştir. Eskiden aylarca devam eden savaşlardaki kayıplar şimdi bir ayda, hatta duruma göre belki de bir günde gerçekleşmektedir. Eski ve terk edilmiş silahlardan olan ok, dersaadette uğur kabul edilmiş ve büsbütün bırakılmamıştır. Tirendazlık ve kemankeşlik bir fen ve maharet haline gelmişti. Eski Osmanlı sultanlarıyla bütün hükümet erkanının okçuluğa gösterdikleri rağbetle dersaadette Ok Meydanı adıyla müstakil bir yer ve tahsisatı bulunan Ok Meydanı Tekkesi vardı. Bu tekkede tirendazlar toplanır, hüner ve maharet gösterenlere kabza aldı tabiriyle kemankeşlikten icazet verilir, ayrıca ziyafetler tertip edilmesi için tahsisat ayrılırdı. Okçulukta hüner ve maharet gösterenlerin okları tekkeye asılarak teşhir edilir, oklarının ulaştığı mesafeler tayin edilir, kendilerinden sonra geleceklere bir yadigar olmak üzere mermer sütunlar dikilir ve bunlara musanna tarihler söylenip hak ettirilirdi. Kemankeşler ok meydanına vakit buldukça gidip atış yapsalar da esas perşembe günleri bütün tirendazan toplanarak ok atardı. İçlerinden maharet kazananlar varsa, kat ettikleri mesafeler ölçülür, icazet ve ruhsata layık görülenlere diğerlerinin tensip ve tasvibiyle tayin edilen bir günde mükellef ziyafetler tertiplenir ve kabza verilirdi. Fevkalade bir maharet gösteren olursa, diğer teşhir edilenler arasına onun da okunu asarlardı. Tekkede sarı pirinçten çana ok geçirmek, kalın tomruklara ok saplamak, oklara ve kılınçlara siper olarak kullanılan kalkanları okla delmek, içi su dolu şişelere ok geçirmek, oku havaya atıp yere inerken düşürmeden eliyle tutmak gibi hünerler gösterilirdi. Kazandığı fevkalade maharetle okçulukta isim yapmış olanlardan 4. Sultan Murad'ın kemankeşlikte ustası olan eski saray imamı Sultan Selimli, Sarı Kulak namıyla anılan zat ile Ayazzade namındaki zatlar, tirendazlar yani okçular arasında asırlarca şöhretlerini korumuşlardı. Atılan ince, uzun şeye ok veya tir, oku çekerek atan şeye yay veya keman denirdi. Yayların pek çok çeşitleri ve isimleri vardı. Bunlar usta yayı, hurrem, şepcah, toz koparan, deli Ferhat namlarıyla yad olunurlardı. Oklar da çeşitli isimler taşırdı. Puta ve tirkeş savaş oklarıdır. Ayrıca hava gezi, torba gezi gibi çeşitleri vardı. Çok eskiden kullanılan bu tirleri yani okları yapan meşhur ustalar Kırkçeşmeli ve İshak Efendi'dir. Okların sonradan peşrev, yeksuvar ve zergerdan çeşitleri ün kazanmıştır. Bunların dışında çeki, azmayış, pelenk, hadenk, tarik, sehm, rizan, gez, pişar adlı oklar vardı. Atılan okların arka ucuna kuşun kanat tüylerinin takılması kaideydi. Bu gibi oklara takılan yelekler kartal yeleği, toy kuşu yeleği, kuğu kuşu yeleği olurdu. Bu ok ve yayları yapan esnaf, Dersaadet'te Sultan Beyazıt Camii yakınında bulunurdu. Yalnız ok yapanlara mahsus olduğu için burası Okçularbaşı adını almıştı. İmal edilen ok ve yayları muhafaza için münakkaş, altın yaldızlı, çiçek işlemeli, musanna mahfazalar, ok atarken ele takılan yüksük ve kepaze tabir edilen şeyler de vardı. Ok meydanında perşembeleri toplantı günüydü ve çoğu çingene çocuklarından olan havacılar atılan okları toplarlar ve akşam bahşiş alırlardı. Gelelim avlanma sporuna. İnsanlar çok eski zamanlardan beri avcılık yapmışlardır. Avlanma usulleri asrın ilerlemesine uyarak gelişmiştir. Eskiden okla avlanılırken bir ara dam kazıyarak hayvanı dama düşürme düşünülmüş, bir müddet sonra da tüfek icat edilince av çok kolaylaşmış, avda köpek kullanma yolu da bulunmuştur. Köpeklerin yetiştirilerek avda kullanılması avı kolaylaştırmış, daha sonra atlar ve köpeklerle av bulunan ormanlar abluka edilmeye başlanmış, at ve köpeklerle avın etrafını sarma, hayvanı bulunduğu yerden ürküterek geçiş için bir tek istikameti açık bırakma, oraya yönelince de tüfek ve köpeklerle avlama usulü bulunmuştur. Yine ava mahsus pek çok alet de yapılmıştır. Başlıca üç türlü av vardır. Birincisi arslan, kaplan, fil, ayı, kurt, tilki, sırtlan, çakal, karaca, geyik, elik, ceylan, su sığırı, su porsuğu gibi kara hayvanları. Diğeri keklik, sülün, kara tavuk gibi kanatlı hayvanlar. Ötekisi de balık nevinden su hayvanlarının avıdır. Kara hayvanları ve kanatlı hayvanlar ateşli silahlarla avlanılırsa da yüzyılın başında, tabii burada 19. yüzyılı kastediyor, yüzyılın başında uçan avları diğer kuşlara avlatma usulü bulunmuştur. Avda kullanılan kuşlara önceden tecrübe edilmiş belirli usullerle av talimi yaptırılır ve av yerine beraber alınıp götürülür, onların yardımıyla bir takım kuşlar avlanırdı. Bu yolda terbiye edilerek kullanılan kuşlar, Adil Doğan'ı, Al Doğan, Sungur, Toygun, Karçafa, Şahin'dir. Şahin'in kır çilli cinsine sekit denir, bu pek makbul olanıdır. Ragdus, Balaban, Çakır, Taş Tülek, Karakuş, Atmaca, Karagöz de avda kullanılan kuşlardandır. Bunlarla turna, turaç, sülün, keklik, çil ile hem karadaki hem sudaki ördeği avlarlardı. Şerhab, balıkçıl, toy, karabatak, sığın gibi kuşlar da avlanırdı. Geçiyoruz pehlivan güreşi ve hayvan dövüşleri faslına. Bir kuvvet müsabakası olan güreş çok eski zamanlardan beri bütün kavimlerde, milletlerde mevcuttu. Güreşe İran'da da çok önem verilmiş, Osmanlılar arasında da uzun zamandan beri büyük rağbet görmüştür. Güreşin esası bir kuvvet müsabakasıdır, yani karşısına çıkanı yenerek mağlup etmekten ibarettir. Bunu kolaylaştırmak için ne şekilde güreşe tutulacağı, nasıl davranılacağı ve ne suretle hareket edilirse galip gelineceğinin tecrübelerle kazanılabilen usulleri mevcuttur. Pehlivanlar arasında her hareket ve mukavemet şeklinin bir adı vardır. karşısına çıkanlara o usuller tatbik olunur. Ancak galibiyete ulaşabilmek için bir ustanın gösterip öğretmesi zaruridir. Heves edenlerin güreşe dayanabilecek bir vücut yapısına ve güce sahip olmaları, bekar ve evlenmemiş bulunmaları, içki içmemeleri, aldıkları gıdanın kuvvet verici ve besleyici olması, endişeleri, üzüntüleri bulunmaması, çok sade yaşamaları, her zaman bir arkadaşıyla güreşerek idman yapması, kısaca zamanının çoğunu güreşle geçirmesi temel kaide, hatta vazgeçilmez bir şarttır. Pehlivanların çoğu Rumeli'den ve Pomak denilen ahalisinden olduğu gibi bazen Anadolu'dan ve özellikle İstanbul'un civar köyleri halkından çıkardı. Bunlar arasında asrın başında pek meşhur pehlivanlar yetişmiş, eskiden bu yolda nam ve şöhret salmış kimselerin isimleri uzun zaman yad edilmiştir. Kendilerine mahsus hareketleri ve vücut yapılarına göre isimlerine birer tabir eklenir, öyle anılırlardı. En meşhurları Kurtköylü Atmaca Emin, G. Buzağlı Kantar Topu İbrahim, İzmitli Hantal Yusuf idi. Bunların meşhur manevraları, oyunları, kurt kapanı, çelme, göğüsleme, çapraz, koltuklama, kesme, şirazi, kemerbend, Cezayir sarması, karakuş, piş kabza, künde, enseleme, çembere düşürme gibi adlarla bilinirlerdi. Pehlivan güreşleri Sur-u Hümayunlarda, düğünlerde, bayramlarda, yazın seyir mahallelerinde özel olarak ayrılmış yerlerde yapılır ve etraftan seyredilirdi. Şöhretli pehlivanlarla güreşmek için civardan da pehlivanlar gelirdi. Bu müsabakaları seyrederek galibi belirleyecek usta da hazır bulunurdu. Güreşte mağlup olan pehlivanın hak edilen galibiyeti tasdik için galibi alnından öperek pes tabiriyle teslim olması kaideydi. Böyle pehlivan çağrılan düğünler ve cemiyetlerde galip gelen tarafa kendi aralarında ödül tabir edilen koyun, esvaplık kumaş, şalvarlık çuha hazırlar verirlerdi. Pehlivanların boynunda gümüş zarf içine konmuş kuvvet nusası ve kolunda pazubentleri vardı. Bunları hiç çıkarmadan taşımak adetti. Güreş yaparken tam soyunurlar, fakat belden diz kapağına kadar köseleden yapılmış kısa kisvet denen don giyerler, vücutlarını tamamen zeytinyağıyla yağlar, öyle güreşirlerdi. Güreşte rakibini tutabilmek için avucunu toprakla silmeye izin vardı. Güreş bittikten sonra yakındaki bir hamama gidip yıkanır, sonra giyinirlerdi. Bir ara resmi daireler içinde bile güreş yaptırılmıştır. Sadrazamlar arasında dairesi halkından kimseleri ve kavasları Bab-ı Ali'nin önündeki eskiden kum meydanı denen yerde güreştirenler olmuştur. Kendileri güreşleri pencereden seyreder ve güreşenlere bahşiş dağıtırlardı. Sadrazam huzurunda deve ve koç da güreştirilmiştir. II. Sultan Mahmud, Sultan Abdülmecid Han Hazretlerinin zamanında birkaç defa sadrazam olan Rauf Paşa, sadrazamlar arasında güreşe en meraklılardan biriydi. Resmi vazifesinin imkan verdiği zamanlarda sık sık güreş tertip ettirip seyrederdi. Güreş, yalnız insanlar arasında yapılmakla kalmamış, giderek hayvanları güreştirme merakı da başlamıştır. Deve, camus, horoz ve koç dövüştürmeye merak sarılmış, bu hayvanlarda uzun zaman güreştirilmiştir. Hatta horoz ve koç dövüştürme adeti zamanımızda bile devam etmektedir. Padişah huzurunda yapılan hayvan güreşleri arasında aslan güreşi pek korkunç olurdu. Bu hayvanlar etrafı demirlerle çevrili özel yerlere salıverilir, birbirleriyle pençeleştirilir, seyredilirdi. Dehşet verici boğuşmaları ya birbirlerini öldüresiye sürerdi ya da uzun sırıklar ucuna üstü darıya bulanmış ceylan eti takılır, bir ara hayvanın burnuna doğru sokulur, koku alınca kavgayı bıraktıklarından böylece boğuşma sona erdirilirdi. Veya hayvanlardan biri karşısındakine teslim olarak mücadeleyi terk ederse, teslim olana ilişmemek tabiatlarında mevcut olduğu için sakinleşirler ve güreş son bulurdu. Eğer böyle olmazsa mutlaka biri diğerini öldürürdü. Satranç, tavla, dama ve benzeri oyunlar faslıyla devam ediyoruz. Satranç. Aslında musanna ve kibarane bir oyun olduğu gibi ahbapların toplanmasına da güzel bir vesiledir. İstanbul'da ve büyük dairelerin her birinde, hatta kahvehanelerde bile oynanan pek eski ve ünlü bir oyundur. Kudema ve eski padişahlar arasında satranç oynama alışkanlığı asırlarca devam etmiş ve bu oyunda isim yapmış pek çok kimse görülmüş, hatta satranç birçok tarihi olaylara sebep olmuştur. Satranç meraklıları bu oyunda mahareti olanları kendi evlerine çağırır ya da o adamı arar bulur, tanışarak oyununu görürdü. Satranç oyunu pek çok kimsenin ekabirle dostluk kurmalarına ve hatta aileye girmelerine, birbirlerine akraba olmalarına kadar varan ilişkilere vesile olmuştur. Bazen durum ve zamana göre resmi ve siyasi işlere bile tesir etmiş, bazı memurların oyun sırasında lehinde ve aleyhinde bulunularak, sırasını düşürüp iltifat edilerek veya metiyeler düzülerek memurların yükseltilmesine, tayinine veya atanmasına, hatta sürülmesine sebep olunmuştur. Bu gibi ilişkilerin şahsi emel ve maksatlara da hizmet ve yardımı olurdu. Bunları bir tarafa bırakırsak, oyun hem hoş ve hem de kibar bir eğlence olarak kabul edilebilir. Ekabir dairelerinde geceleri toplanmak ya da tatil günlerinde gündüz buluşarak sohbet ve muhabbet etmek için uygun bir zemin de teşkil ederdi. Tatil günlerinde toplanan satranççılar için mükemmel ve mükellef yemekler hazırlanır, ziyafetler tertiplenirdi. Teklifsiz tutulanlara taltif etmek üzere ev sahibi tarafından akşama ne emir buyurulur diye istedikleri yemekler bile sorulur ve bunların yapılması ilgililere emrolunurdu. Kübera ve Vüzera konaklarında müzeyyen ve musanna oyun tahtaları, som ve fil dişinden mamul oymalı oyun taşları, ipekliden yuvarlak pek çok oyun minderiyle tahtaların yanına konmak üzere ufak boy gümüş şamdanlar bulundurulurdu. Bazıları da selamlığı bulunan kimselerin hanelerinde toplanır, oyun oynar, bu da eş dost toplantılarına vesile olurdu. Satranç, padişahların ve ekabirin bir oyunu olduğu için bu sınıfa mensup büyükler de aralarında toplanır, satrançla vakit geçirirlerdi. Ricalden ve devletin itibarlı yüksek memurlarından satrançta gösterdiği maharetle ün yapmış olanlar vardı. Böyle ricalden devlet ketüdası Köse İbrahim Efendi, mevkufati meşhur Mehmet Efendi, dahi siyasi defterdar üç anbarlı Mehmet Efendi, Darü Saade ağası katibi Galip Efendi, Sudur'dan İshak Efendi, Reisül Küttab Raşit Efendizade, Sudur'dan Cafer Bey, Ulema'dan Mısır Mollası Raşit Efendi, Mevali'den Ankara Abi meşhur Mustafa Efendi, Ulema'dan Kadı Kıran adıyla meşhur Ali Efendi, Ders Vekili Yahya Efendi eski satranççıların en bilinen ünlülerindendir. Onlardan sonra gelen Sallabaş Behçet Efendi, Uzun Mehmet Bey, Buharalı Alimcan Efendi, Sahaf Salih Efendi, Bedestan Hacegilerinden Mısırlı Mehmet Efendi, Dağıstani İbrahim Paşa, Hüsrev Paşa, Divan Efendisi Yahya Efendi, Kurena'dan İbrahim Bey, Ser Kurena İzzet Bey, Ser Kurena Diğer İzzet Bey, Mabeyn Katibi Ziya Bey, Ahmedi Hulefasından Emin Efendizade Mahir Bey, yine Hulefadan Mahmut Bey, Hoca Fehmi Fevzi Efendi, Değirmencioğlu Salih Efendi, Tomruk Başa Katibi Fevzi Efendi, Defterhane Ketebesinden Kamil Efendi, Deli Bozuk Kamil de bu oyunda gösterdikleri maharetle meşhur olmuşlardı. Adı geçen oyuncuların pek çoğu, ruh ve feres denen taşları çıkarır, oynar, binek denen harekette maharet gösterir, paytakları ustalıkla kullanır, şahı vurmak suretiyle oyunu kazanırlardı. Geçiyoruz tavlaya. Tavla. Her vakit oynanan oyunlardan biri de tavladır. Bu oyun dersaadette pek eski değildir. Son yüzyılda yayılmış, kısa sürede her tarafta rağbet ve revaç bulmuş, hatta Osmanlı hanımları arasında bile tavla oynanmaya başlanmıştır. Bu oyun Osmanlı Küşat adlarıyla değişik şekillerde oynanırsa da, Osmanlı oyunu diğerinden daha sanatlı olduğundan hepsine tercih edilirdi. Bu oyunun en son ünlüleri Müşir Şakir Paşa, Bab-ı Askeri Levazım müdürlerinden Tevfik Efendi, Miralay Şaban Bey, Doktor Kemalettin Bey, Kurena'dan Galip Bey, Üsküdarlı İshak Efendilerdir. Geçiyoruz damaya. İstanbul'da meşhur ve yaygın olan ve uzun zamandan beri bilinen dama da çok ustalık isteyen bir oyundur. Dama oynanırken yapılan hareketlerde kestirme, çevirme, kapım denen duruma sokup dökülmeye mecbur etmek gibi maharet isteyen oyunlar vardı. Damada en son üne kavuşanlar arasında yukarıda adı geçen Mabeyn Katibi Ziya Bey ve yine adı geçen Defterhane Ketebesi'nden Hacı Kamil Efendi bu oyunda da son derece mahirdiler. Eyüp Kadısı Esad Efendi, Kantar Müdiri Bedri Efendi, Kağıtçı Müneccim Ali Efendi, Mevali'den Necmettin Efendi, Mülkiye Kaymakamlarından Hafız Vahit Efendi, Sivaslı Zade Arif Efendi, Rıfkı Efendi, Şahap Bey de şöhret sahibiydiler. Peçiç ve Satrancı Urafa. İstanbul'da hanımlar arasında şöhret bulan ve kübera dairelerinde oynanan peçiç denen bir oyun yanı sıra Satrancı Urafa namında bir başka oyun vardı. Mukavva üstüne satranç tahtasındaki gibi birçok haneler çizilir, içlerine bazı kelimeler yazılır. Bu hanelerden birine ya başı ya da kuyruğu isabet etmek üzere birçok yılan resimleri çizilirdi. Bunların üzerine atılan zar, mesela yılanın başına isabet eden hanedeki aşk kelimesine düşerse, yılanın kuyruğu o kelimenin neticesi olan nedamet kelimesinde biterdi. Bundan başka dokuz oyunu ile, herhalde dokuz taş diye andığımız oyun olsa gerek, dokuz oyunu ile Araplar tarafından pek eskiden beri bilinen Mangala adlı meşhur bir oyun da vardı. Bu mangala oyunu çoğunlukla Tahtakale semtinde ve Araplar arasında oynanırdı. Son zamanlarda Avrupa'dan bilardo oyunu da getirilmiştir. Şimdi pek meşhur, bilinen bir oyun olduğu için açıklamasından vazgeçilmiştir, diyor Abdülaziz Bey. Geçelim musiki faslına. Çeşitli musiki aletleri hakkında bilgiler veriyor Abdülaziz Bey. Neyle başlamış? Birkaç cinsi vardır. Bunlar davut, şah, kız neyi, mansur, müstahsen, süpürde, mabeyn neyleridir. Metinde nay diye geçiyor, öyle devam edelim. Nayın küçüğüne nısfiye denir. Bolahenk, davut, şah, mansur olarak adlandırılan nısfiye cinsleri vardır. Girift de bir nay cinsidir. Nay yapılan kamışlar her tarafta bulunursa da Arabistan'da, Medine-i Münevvere'nin Ayn-ı Zerka denen yerinde çıkan kamışlar en kıymetlileridir. Nayları çoğunlukla Mevlevi dervişleri kullandığından temizlenmeleri, deliklerinin açılması ve orta sarmaları, Muhibban-ı Mevleviye'den ve naizen kimseler tarafından yapılırdı. Eski zamanların naizenleri arasında en ünlüleri Kutb-ı Nay adını almış bulunan Kale Kapısı Şeyhi Osman Dede, Beşiktaş Mevlevi Hanesi Şeyhi Yusuf Dede, Kasımpaşa Mevlevi Hanesi Naizen Başısı Süleyman Dede, Kale Kapısı Mevlevi Hanesi'nde Küçük Ahmet Dede, Deli İsmail Dede, Kefeli Derviş Mehmet Efendi, Derviş Kasım Dede, Torlak Dede, Hasan Paşa, Sipah Ahmet Bey, Sarac Ahmet Çelebi, Hakkı Dede, Hilmi Dede, Aziz Dede, Berber Ömer Çelebi'ydi. Keman. Keman çeşitleri ve aldıkları değişik adlar şunlardı. Fino, meydan, kız, tam keman, sine keman, kambur keman, kemançe, Tokat kemançesi, Trabzon kemançesi. Bildiğimiz esas keman İtalya'dan getirilmiş, sonra şekli değiştirilmiş ve vilayetlerin adına göre isimlendirilmiştir. Eskiden baronun kemançesi pek meşhurdu. İstanbul'da keman ve kemançede ün salmış olanlardan padişah huzuruna ve devlet ricalinin meclislerine kadar kabul edilenler arasında Kemani Mustafa, Kemani Aşık Ağa, Kemani Mahmut Çelebi, Kurşuncuzade, Kemani Masraf Ali Ağa, Kemani Ahmet Çelebi, Kemani Hüseyin Çelebi, Kemani Baba Mustafa Çelebi sayılabilir. Kanun. Bir çeşidi vardır. Sonradan kanun kirişlerinin yukarıya bağlanan yerlerine akordun uzun sürmesi için pirinçten mandallar konmuştur. Bu saz Sultan Abdülaziz Han zamanında Şam'dan İstanbul'a Mehmet Efendi namında bir zat tarafından getirilmiş ve yayılmıştır. Tekrar okuyalım mı? Bu saz Sultan Abdülaziz Han zamanında Şam'dan İstanbul'a Mehmet Efendi namında bir zat tarafından getirilmiş ve yayılmıştır. Ud. Yalnız bir şekli vardır. Çocuklar için teknesi küçük yapılanları da bulunur. Ud eskiden Arabistan'da yaygın ve rağbetteydi. İstanbul'a gelişi ancak Sultan Abdülaziz Han'ın son saltanat dönemlerine rastlar. Basri Bey vasıtasıyla İstanbul'da ud yayılmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Şakir Paşa yayılmasını sağlamıştır. Tanbur. İki çeşidi vardır. Birine kız tanburu, diğerine meydan tanburu denir. Osmanlıların çok şöhretli bir sazıdır. Pek büyük ve meşhur tanbur ustaları yetişmiştir. Bilhassa Müzevir Ahmet Çelebi, Süleymaniye müezzini Şehla Hasan Efendi, Yusuf Çelebi, Kasım Ağazade Küçük Müezzin, Kara Yusuf, Şamlı Hasan, Musli Çelebi, Yahudi Karakaş bu saza çok hakim kimselerdi. Santur. İspanya'dan getirilmiştir. Santur, Museviler arasında rağbetteydi. Musevilerden usta santur çalanlar vardı. Santur tek tiptir. Kiriş yerine teller gerilmiştir. Parmağa sarı yüksük gibi bir şey takılır, ufak değnekler ucundaki küçük tokmaklarla vurularak çalınır. Lauta, Roma'dan getirilmiş bir çalgıdır. Def, ilk Osmanlı döneminden biraz sonra ortaya çıkmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Hanımlar da defe rağbet etmiş ve defzenlikte üne kavuşanlar olmuştur. Def, erkekler arasında da çok tutulmuştur. Defzenlik hayli maharet ister, büyük saz fasılları defle idare edilir. Def çalmada çarpma, fiske, ahenk tarzları vardır. Pek eskiden beri Arabistan'da kullanılan def, nevbe denen şeyin etrafına ziller geçirilip yüzüne deri yerine kursak gerilmesiyle değişikliğe uğramıştır. Sedef ve bağ ile arusek gibi çok süslü imal edilmiş olanların yanında, sırf sedeften balık pulu tabir edilen şekilde işlenmişleri de vardı. En aranan şekli tırnak sürülünce bir yere takılmadan kayanlardı. Def çalmada eskiden ad yapanlar arasında Ahmet Garibani, Parpuloğlu, Diyarbakırlı Karaoğlu, Baba Ahu, Baba Acemi, Karbucioğlu, Nazlı Baba, Mülazimzade, Yahudi Batakoğlu, Çingene Donsuz adlı kimseler sayılabilir. Bunlar da diğer musiki ustaları gibi huzur-ı şahanede ve kibarların meclislerinde bulunurlardı. Çeng ve Rebab, İran'da meşhur musiki aletleriydiler. Çeng çalmada şöhret kazanmış olanlar Çengi Baba Şahin, Çengi Baba Ali, Çengi Saçlı Ramazan Baba, Çengi Celep Mustafa Ağa idi. Piyano, Abdülmecid Han zamanında İstanbul'a getirilmiştir. Az zamanda herkes tarafından sevilmiştir. El armoniği, ayak armoniği, mandolin. İstanbul'a geç gelmiş, Hristiyan kadınlar arasında rağbet görmüştür. Arpe, Davud peygamber zamanından geldiği rivayet edilir. Erganun, Katolik kiliselerinde çalınır. Ulah çalgısı adı da verilmiştir. Yüzyılın başında İstanbul'un bildiği ve kullandığı musiki aletlerinin sayısı pek çoktu. Bir kısmı terk edilmiş ve unutulmuştur. Abdülaziz Bey, burada hiç olmazsa adlarını yazmak gerekir diyerek terk edilmiş ya da unutulmuş olan musiki aletlerinin isimlerini de sıralamış. Ravza, şeştar, kara zurna, punkar, berbet, kaba zurna, cura zurna, asafi zurna, arabi zurna, acemi zurna, şehri zurna, çoban kavalı, kaba düdük, çığırtma, dilli düdük, Macar düdüğü, mehter düdüğü, mızmar düdüğü, dankiya düdüğü, tulum düdüğü, Eyüp borusu, Efrasiyap borusu, demirden ağız tamburası, Eyüp dümbeleği, Yemeni dümbeleği, makarna dümbeleği, tabl, çağana, fincan sazı, kamış mizmar, mıskal. Mıskalın iki çeşidi vardır, battal ve girift. Bu sazda şöhret kazanmış olanlar, alimi meşhur Solakzade Efendi, Köle Yusuf, Reisül Küttab katiplerinden Abdullah Efendi, Yahudi Yako, Çırnık Ahmet Çelebi. Osmanlı saz fasılları hakkında verilen bilgiler de var, nakledelim. Öteden beri Osmanlı cemiyetlerinde icra edilen eski usulde saz fasılları şöyleydi. Önce ufak bir saz taksimi yapılırdı. Sonra o faslın peşrevine girilir, sonra da birinci, ikinci besteleri okunur, daha sonra nakş semai ve yörük semai çalınır ve fasıl son bulurdu. Eski usulde fasıl arasında şarkı okumak adet değildi. Ünlü musiki şinaslar. Eski yüzyıllardan günümüze kadar İstanbul'da musiki ilminde şöhret sahibi kimselerin gayretleriyle ve Osmanlı sultanlarının değer vermeleri ve ilgileri sayesinde kibar devlet adamlarının yaratılışlarından incelikleri de eklenerek bu güzel sanat baş tacı olmuş, pek çok büyük musiki şinas yetişmiş, her biri nice fasıllar tertip etmiş, çok süslü ve ahenkli besteler, ruhu okşayan melodiler icat etmişler ve büyüklerin hürmet ve iltifatlarına nail olmuşlardır. Bazılarının adları aşağıya alınmıştır. Bir kısmı çok eski dönemlerde yaşamıştır, adlarını rahmetle anma vesilesi olacaktır. Bunlardan geçen yüzyılda yaşamış, şöhreti günümüze kadar gelmiş olanlar, Musahibi Şehriyari Tokatlı Derviş Ömer Gülşeni, Andelip Çelebi, Sürücüzade, Sütçüzade Ali Efendi, Kuburizade, Kemhacızade Hasan Efendi, Diyarbekirli Zinetizade, Diyarbekirli Yahya Çelebi, Diyarbekirli Çaşni Çelebi, Selanikli Ahmet Çelebi, Kasımpaşalı Hafız Portakal Efendi, Diyarbekirli Karaoğlan, Osman Çelebi, Fethiyeli Zakir Mert Mahmut Çelebi, Galatalı Mahmut Efendizade Osman Çelebi, Zakir Hüdayi Çelebi, Ama Mahmut Çelebi, Kasımpaşalı Koca Osman Çelebi, Küçük İmam Çelebi, Taşçızade Recep Çelebi, Babayı Alem Büyük İmam Çelebi, Nalçacızade Mehmet Çelebi, Hasip Dedezade Abdülahad Efendi, Naathan Eyüplü Abdullah Çelebi, İmamzade Hafız Yusuf Efendi, Nana Ahmet Çelebi, Vehbi Çelebi, Osman Çelebi, Küçük Ali Çelebi, Buhurizade Hafız Çelebi. Bu musiki şinasların çoğunlukla huzur-u hümayunda bulunurlardı. Bunlardan sonra bugüne kadar musikiyle uğraşanlar da sıralanmış. Mevlid Han-ı Şehriyari Hızırzade Mustafa Efendi, Itri Efendi, Hayran-ı Dil Hanım, Zaharia, Abdülkadir Efendi, Dede İsmail Efendi, Nikoli, Şakir Ağa, Kemani Ali Ağa, Selim Ağa, İsmet Ağa, Nai Mehmet Efendi, Numan Ağa, Rıza Ağa, İshak Efendi, Nai Kızıl Dede Efendi, Esad Efendi, İshak Ağa, Ekmekçi Bağdasar, İlya, Hafız Abdullah Efendi, Sermüezzini Şehriyari Tuğcuzade Süleyman Efendi, Yorgaki, Nikogos, Kıpti İbrahim, Ahmet Ağa, Markar, Abdi Efendi, Latif Ağa, Tahir Ağa, Hafız Ayni Efendi, Küçük Mehmet Ağa, Ali Efendi, Zeki Mehmet Ağa, Seyyid Nuh Efendi, Denizoğlu Ali Ağa, Derviş İsmail Efendi, Usta Yani, Hafız Abdullah Efendi, Sadık Ağa, Salih Bey, Necip Bey, Sermüezzin Sadullah Efendi. İsimler uzayıp gidiyor. Seyirlik oyunlar faslında çengi kadınlardan ve köçeklerden de bahsedilmiş ama biz bu fasılları geçelim isterseniz. İp canbazlığı ve diğer bazı seyirlik oyunlarla devam edelim. Vaktiyle İstanbul'da ip üstünde çeşitli marifetler sergileyen canbazlar da vardı. Bu sanatta pek ileri gitmiş olanlar, Sur-u Hümayunlarda, bayram günleri ve yaza rastlayan Ramazanlarda belli yerlere ip kurarak hünerlerini gösterirlerdi. Hepsi Dersaadet'te toplu halde Koca Mustafa Paşa Camisi civarında bulunan Canbaziye Mahallesi denen yerde oturur, mahalle içindeki meydana ip kurar, birbirlerine hüner öğretirlerdi. Bu canbazlar arasında da üne kavuşmş, adları uzun zaman kaybolmamış, hatta günümüze kadar anıla gelmiş hünerverler yetişmiştir. En ünlüleri Üsküdari Mehmet Çelebi, Maripli Hacı Nasır, İskenderiyeli Hacı Ali, Harputlu Şaşı Husam, Bursalı Kabadi, Arapgirli Kara Süccah, Kızoğlu, Kız Pehlivan namlarıyla bilinirlerdi. Canbaz sınıfının bilinen ustaları varsa da resmen tayin edilmiş kahya ve loncası bulunmadığı halde Üsküdari Mehmet Çelebi Hatt-ı Hümayun'la sercanbazlığa getirilmiştir. Yani canbaz başılığa. Ondan sonra da sercanbazlık boşaldıkça yine ferman-ı âli ile birisi sercanbaz tayin edilmiştir. Canbazlar ipe çıkacakları zaman kabadi denen altına üstü beç sürülmüş ve çarık gibi bağlanmış papuç giyer, ellerine terazi denen uzun bir sırık alır, ipte kurban keser, mangal çıkarıp külbastı yapar, arkasında yük taşır, parende atar ve buna benzer önemli marifetler gösterirlerdi. Dersaadet'te özel yerlerde bulunan ve ahalinin gidip seyrettiği başka oyunlar da vardı. Bu oyunlarda kol ve beden gücüne dayalı ancak uzun süreli talimle maharet kazanılabilen oyunlardı. Zor oyunu bunlardan biridir. Bu oyun vücut ve adalelerin güçlenmesine fevkalade yaradığı için yapanların vücutları irileşmekte, her uzvu o nispette kuvvetlenip güçlenmekteydi. Zor oyununun vücut sağlığına yararı olduğu kadar güç hareketleri de kolaylıkla yapmayı sağladığı tecrübeyle sabittir. Oyun özel bir yerde açılan bir çukurda yapılırdı. Dört tarafı bir zira olan çukurun derinliği iki arşın idi. Zeminine bolca kil dökülür, çokça dövülüp iyice bastırılırdı. Bedeni çıplak olup pehlivan kisvesi gibi meşinden bir don giymiş oyuncu çukura girer, eline şimşirden yapılma başı elle tutulacak kadar ince olup giderek kalınlaşan bir arşın boyunda 5-6 okka ağırlığında bir tokmak alır, kaldırıp sallayarak başından, arkasından ve bacakları arasından çevirerek kuvvet ve maharet gösterirdi. Şişeleri kırmadan türlü türlü hüner gösteren şişebazlar, yalın ve keskin kılıçlarla yaptıkları oyunlarıyla seyredenleri dehşete sokan şimşirbazlar yanı sıra bir de çok garip şekilde seri parendeler atarak halkı seyre mecbur eden parendebazlar vardı. Halkın ve özellikle çocukların pek çok sevdiği, günümüzde çocukların yanı sıra büyüklerin bile seyrettiği Yahudi kuklası İstanbul'da eskiden beri oynanan Lubiyattandı. Müzik Meddahlar, mukallitler. Meddah denilen kusahanlarla mukallit denilen taklit yapanlar ayrı ayrı birer sınıftır. Meddah denilen kıssahanlarla mukallit denilen taklit yapanlar ayrı ayrı birer sınıftır. Osmanlı'nın başından beri vardılar. Gerçek ünlüleri ve arananları büyüklerin meclislerinde hikayeler anlatırlar, taklit yaparlar, eğlendirirlerdi. Meddah sınıfı bir hikaye düzenler, hikayedeki çeşitli insanları doğdukları memleketin ağzıyla konuşturur, dinleyenleri eğlendirirdi. Mukallitlerse hikaye anlatmaz fakat Osmanlı halk tabakasını teşkil eden türlü unsurlara mensup kimselerin dil ve şivelerini taklit eder, türkülerini söyler, halkı güldürürlerdi. Bu dilleri ve şiveleri fark edilmeyecek derecede aynen taklit edebilmek için hem kendi dillerinin yatkın olması ve hem de aşırı zeki olmaları gerekliydi. Bu konuda İstanbulluların dillerinin yatkınlığı ve kabiliyetleri hiçbir yöre halkıyla kıyaslanamayacak kadar üstündü. Ayrıca yabancı dillerin hepsini özel eda ve şiveleriyle taklitte de ustaydılar. Çok zeki olan İstanbulluların taklitten başka konulardaki benzer güç ve kabiliyetleri bilinenlerce kabul edilen bir gerçektir. Metnin devamında okunamayan kelimeler nokta nokta olarak işaretlenmiş. Biz de o şekilde okuyacağız. Devam edelim. Meddahlar, ekâbir huzurunda meclislerde, mehafilde hikayeler söyledikleri gibi, İstanbul'un pek çok yerinde bulunan ve semt için uygun olan geniş kahvehanelerde, belirli günlerde kıssahanlık yaparlardı. Yani kıssalar anlatırlardı. İsteyen herkes gider dinlerdi. Yazları bulundukları yerler Yenikapı, Kumkapı, kışları ve Ramazanlarda Şehzade Camisi avlusundaki kahvelerle direkler arası, Aksaray ve Laleli'de semt kahveleriydi. Kahvehaneye alabildiği kadar birkaç sıra iskemle konur, kapı önündeki masada oturan giriş parasını toplar, girenler sıra ile yer alırlardı. Meddahlar içinde herkesin görebileceği ve sesini işitebileceği yüksekçe bir yere iskemle konurdu. Vakti gelince meddah yerini alır, eski usule uyarak elinde bastondan daha uzun bir değnek tutar, boynuna uzunca devşirilmiş yazma yemeni atardı. Eline bir de çubuk verilirdi. Çubuğu ve verilen kahveyi ağır ağır içmeye başlardı. Bundan maksat zamanın yaklaştığını anlatmak, oturanların sıkılmamasını sağlamak ise de asıl amaç hazır olanları gözden geçirerek aralarında aynı sanattan kimseler bulunup bulunmadığına ve ne gibi zevatın geldiğine bakıp ona göre lafı nasıl evirip çevireceğini tasarlamaktı. Başlama zamanı gelince çubuğunu yere bırakır, elindeki değneği hafifçe yere vurur ki bu konuşmaları kesmek için bir uyarıdır. Sonra ellerini çırpar. Hay Hak, dostum Hak, cennet mekan sultan nokta nokta han aleyhürrahman vel gufran hazretleri zamanında herkes asude haldeyken, adlü adalet yerinde ve her şey kemalinde olarak her taraftan fetih ve fütuhat haberleri gelmekte ve herkes kendi işiyle uğraşırken Bedestan'da nokta nokta isminde bir Adem varmış. Fakat tam namı namına, şahsı şahsına benzer bir geçmiş zamandan söz ederiz. Bizi dinleyenlerden vaki olacak kusurlarımızın affını rica eder ve hikayemize başlarız diyerek tertip eylediği hikayeyi anlatmaya ve bu sırada çeşitli ağızlardan taklitler yapmaya başlar. Söylediği hikayelerin yapısı hem gülünecek hem de ibret alınacak şekilde tertiplenmiş olurdu. Bu arada esas amaca uygun olarak hikayede yer alan çeşitli millet ve kavimlerin teker teker taklitleri de yapılırdı. Bir kadın taklidi gerektiğinde boynundaki yemeniyi ağzına tutar, taklide başlar, elindeki değnekle ya kapı çalar gibi ya da bekçilerin yere vurdukları gibi hareketler yapardı. Bu arada ihtiyar kadınları da taklit ederdi. Hikaye yarıya gelince ara verilir, seyircilerden parsa toplamaya kalkar ve her verene temenna ile teşekkür ederdi. Yarım saatlik aradan sonra hikayesini tamamlardı. Bunları dinlemek için mutlaka bulundukları yerlere ve kahvelere gitmek de gerekmezdi. Bazı vezir ve ekabir konaklarına çağrılır, ahbaplar da toplanır, uzun kış geceleri böyle eğlenerek geçirilirdi. Saraya giren, huzura kadar kabul edilen ünlü hikayeciler de vardı. Sultan II. Bayezid zamanında ünlülerinden Kıssıhan Hacı Muslahüddin adlı meddah padişahın hoşuna gitmiş, büyük arazi ve malikaneler bir gecede kendisine verilmişti. Sultan Murat huzuruna çağrılan Çıkırıkçızade Süleyman Çelebi, 1. Mahmut zamanında Saray-ı Hümayun'a alınan ve kıssa nakleden Şengül Çelebi, nihayet son zamanların ünlü meddahlarından Şebek Çelebi, Ablak Çelebi, Zurna Çelebi, Tuğcu Mustafa sayılabilir. Bunların her biri huzuru şahanede hikaye anlatmışlardır. Sultan II. Mahmut zamanında yaşamış ve sık sık huzuru Hümayun'a çıkıp garip hikayeler anlatan ve adı hala dillerde dolaşan meşhur Musahip Said Efendi, Kız Ahmet, Piç Emin de bunlardandı. Cennet mekan Musahip Said Efendi, Bakırköy ötesindeki meşhur Zincirli Kuyu'nun sırığı üstüne çıkmış, ''Nereleri görüyorsun?'' sorusuna verdiği cevapla belirleyebildiği geniş arazi kendisine ihsan edilmiş, sonra binlerce lira verilerek arazi hükümetçe satın alınmıştır. Bundan 100 yıl kadar önce hariçten huzura meddah çağrılması ve huzur-u şahanede hikaye söyletilmesi usulü terk edilmiştir. Padişah emriyle tertiplenen ve zuhuri kolu denen oyunu oynayanlar rollerine göre taklit yaparlardı. Son zamanlarda ortaya çıkan ve şöhret kazanan meddahlar eski usule göre belli bir yer ve günde hikaye anlatırlardı. Bunlardan Perdeci Galip, Hafız Kadri, Dellal Şükrü, Camcı İsmet, Fenerci Şükrü efendiler en ünlüleriydi. Bunların bir sınıfı da diğer mukallit ve meddahlar gibi belirli yer ve zamanlarda halka hikaye söyleyen takımdan olmayıp, ekabir daireleriyle komiklik ve taklitçilik yapma yoluyla ilişki kurup oralara girip çıkan, gülüp eğlendiren kimselerdi. İçlerinde iyice efendiden olanları da vardı. Bunlar bulundukları mecliste bir fırsatını bulur, bir kavmin veya bir milletin diliyle bir diğer milleti konuşturur, her türlü taklidi yaparlardı. Hatta içlerinde hayvan seslerini taklit ederek eğlendirenler de bulunurdu. Asrın başlarında bu gibi kimseler arasında padişah huzuruna kabul edilen ve kibarların meclislerini eğlendirenlerden ellerine geçen pek çok parayı yiyip içerek tüketenler bulunduğu gibi bu yoldan servet ve refaha kavuşanlar da vardı. Bunların en meşhurları İncili Çavuş, Tıfli, Üç Kardeşler, Su Yolcuzade Yakup Çelebi, Süleyman Ağa, Attar Ahmet Çelebi'dir. En son gelenlerden de Mürekkepçi İzzet, Lüleci Mehmet, Şakir, Bağcı İzzet, Kuklacı Yahya, Külahçı Mehmet, Anberi Ham, Muhsin Bey, Kurban Osep, Varbet Mıgır, Vekilyan Haçik efendiler vardı. Bu ünlü mukallitler anlattıkları fıkralar arasında yaptıkları taklitlerle teklifsiz ekabir ve ahbap meclislerini neşelendirirlerdi. Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.